Küçük Adamın Romanı 2. Avare Yıllar, Orhan Kemal. Epsilon Yayınları, 13. baskı, Mart 2005. Bu kitap 128 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 26 Ocak 2011. Okuyan Zuhal Kılıç. Avare Yıllar, Orhan Kemal'in Baba Evi ile başlayıp Cemile ile tamamlanan Küçük Adamın Romanı dizisinin ikinci kitabı. Yazar yine kendi yaşam öyküsü çerçevesinde genç bireyin sorunları olan bir toplumda, düzensiz bir aile içinde, yoksulluk ve acıyla geçen çocukluğunu geride bırakarak bilinçlenmesinin ve kaderinin yönünü değiştirip yaşama sevincini yakalamak için verdiği mücadelenin öyküsünü anlatıyor. Yoksulluktan ve babanın baskısından bunalıma giren kahramanımız, 2 yıl kaldığı Beyrut'tan Adana'ya babaannesinin yanına dönmüştür. Yeni kavuştuğu başıboş özgürlük içinde sürekli okuldan kaçmakta, günübirlik işlerde çalışmakta, top peşinde koşmaktadır. Torunu için bir çıkış yolu arayan babaanne, onu İstanbul'un yakındaki bir küçük kasabada yaşayan halasının yanına göndermek için zor bela biraz para bulur. Delikanlı parayı alıp bir arkadaşıyla birlikte büyük umutlar bağladığı İstanbul'a kaçar. Ancak hayal kırıklığı içinde geri döner. Artık sorumsuz günleri geride bırakmak zorundadır. Okulu bırakıp bir dokuma fabrikasına girer, farklı çıkar çatışmalarının yaşandığı yepyeni bir hayatla tanışır. Dünyaya bambaşka gözlerle bakmaya başlar ve aşık olur. Tüm zorluklara rağmen yaşamak güzeldir. Orhan Kemal, 15 Eylül 1914'te Ceyhan'da doğdu. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan yazar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. dönem milletvekili 1920-1923. Avukat Abdülkadir Kemal'in oğludur. Ailesini Suriye'ye zorunlu göçü üzerine ortaokul son sınıfta öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Askerlik görevini yaparken ceza yasasının 94. maddesine aykırı davranıştan 5 yıl hapse mahkum edildiğinde 1938 hapishanede Nazım Hikmet'le tanıştı ve onunla ilişkileri toplumculuk anlayışını etkiledi. 2 Haziran 1970'te davetli olarak gittiği Sofya'da öldü. Mezarı İstanbul'dadır. Genç yaşında para kazanmak zorunda kalması nedeniyle hayatın önüne çıkardığı her türlü engel ve acı onun iç dünyasını derinleştirdi, zenginleştirdi. Yaşadığı, tanık olduğu, gözlediği her şey kalemin ucunda bir öyküye, bir romana, bir oyuna veya şiire dönüştü. Yılların eskitemediği bir dille, kendine özgü bir gerçekçilik ve sıcaklıkla Türk insanının acılarını, yoksunluklarını, özlemlerini anlattı hep. İlk yapıtlarında 1930'larda kendi yaşam öyküsüne dayanan bir çerçevede Çukurova'da tarım ve fabrika işçilerinin sorunlarını işledi. Daha sonra İstanbul'un kenar mahalle insanların, işçilerin dünyasını yansıttı. Cezaevi gözlemleri de Orhan Kemal için önemli bir malzeme oluşturdu. 1967'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahnelenen 72. Koğuş adlı oyunu ona yılın en iyi oyun yazarı ödülünü kazandırdı. Yapıtları Murtaza, El Kızı, Yalancı Dünya, Sokakların Çocuğu, Müfettişler Müfettişi, Üç Kağıtçı, Ekmek Kavgası, 72. Koğuş, Eskici Dükkanı, Cemile, Nazım Hikmet'le 3,5 yıl, Bereketli Topraklar Üzerinde, Sokaklardan Bir Kız, Vukuat Var, Hanımın Çiftliği, Suçlu, Dünya Evi, Kötü Yol, Yağmur Yüklü Bulutlar, Kırmızı Küpeler, Oyuncu Kadın, Grev Serseri Milyoner, İki Damla Gözyaşı, Gurbet Kuşları, Evlerden Biri, Kaçak, Kanlı Topraklar, Arkadaş Islıkları, Devlet Kuşu, Bir Filiz Vardı, Avare Yıllar, Sarhoşlar, Baba Evi, Çamaşırcının Kızı, Önce Ekmek, Tersine Dünya, İstanbul'dan Çizgiler, Yazmak Dolu Dizgin, Günlük Şiir, Bütün Oyunları, 1-2, Senaryo Tekniği ve Senaryolar. 1. Yorgi amcasının kızıyla evlenip kepekçi dükkanını kapadıktan sonra mahalle futbol kulübümüz dağıldı. Gazi ile başka bir kulübe geçtik. Tabi Hasan Hüseyin'de. Ben iyi penaltı atıyordum. Gazi'nin kafayla çıkışları fevkaladeydi. Futbol ve onun meselelerini dışında dünya vız geliyordu. Yalnız Hasan Hüseyin kol ağızları tiftiklenmiş uzun ceketine rağmen bir gün muhasebeci olup bol bol pirzola yiyebilmek için okulla bağını büsbütün koparamıyordu. Giritli kahvesine dadanmıştık. Kalın gövdeli ısıtma ağaçlarının gölgesinde kahve çok pencereli büyük bir kibrit kutusunu hatırlatırdı. Şehrin epeyce dışındaydı. Bilhassa açık havalarda şehrin motor gürültüsünden usanan bir takım baylar sandalyelerini sıtma ağaçlarının altına atar düşünceye dalarlardı. Kahveci bizden epeyce yaşlı fakat çok şakacı bir Giritli, bozuk bir Türkçe ile konuşur, bir takım serserilere esrar satardı. Her sabah evden okula diye çıkardım, koltuğumda kitaplarım, başımda sarı şeritli okul kasketim, ver elini Giritli kahvesi. 4 yıl ağzında Gazi ile Hasan Hüseyin'i beklerdim. Onlar daha önce gelmişlerse bana geç kalışımın sebebini sorarlar, çıkışırlar, sonra güle söyleye köpekleri taşlayarak ve asfaltın üzerinde yağ gibi kayan pırıl pırıl taksilere hayran hayran bakarak Giritli kahvesine gelirdik. Çok defa kahveci henüz yatağında horlamaktadır. Onu uyandırmamak için usulca girilir, ocak yakılır, çay demlenir, bitişik bakkaldan ceviz içiyle sıcak ekmek alınırdı. Uyandığı zaman her şeyi hazır bulan kahveci, yaz su derdi, yaz su be kardeşler. Arada müthiş haberler de verirdi. Mesela, tam yatazaktım ki derdi, geldi bir tomafil, indi 4-5 kadın erkek girdi onlara. Sonra gitti tomafil, kaldı onlarda. Hepimiz bir telaş alırdı. Ya görücüyseler, ya moruk peki derse. Karşı buğday tarlası içinde kırmızı kiremitli evin kızlarıyla sevişiyorduk. 3 kızın en büyükleri kahvecinindi. Ortanca benim, en küçük Gazi'nin. Hasan Hüseyin'in sevgilisi yoktu. Çünkü Hasan Hüseyin engin dallardan murt yemezdi. Onun alacağı kız ya çok zengin olmalıydı ya da tanınmış meşhur bir aileye mensup. Engin dallardan murt yememesine, kendine geçici de olsun bir sevgili bulmamasına rağmen Hasan Hüseyin bizim hatırımız için okuldan kaçar, bizimkilere laf atanları bayıltıncaya kadar dövdüğümüz sıralarda o bizden çok yumruk sallardı. Öyle ayazlı geceler oldu ki ihtiyaçlarının altında sevgililerimize saatlerce beklemek gerekti. O da yanımızdaydı. Bir günden bir güne bana ne, babanızın uşağı mıyım, bana ne faydası var demedi. Biz her birimiz bir ağacın altında ıslak karanlıklara gömülü sadece aşk düşünüp aşk yaşadığımız saatler, o 20 metre ötemizde turunç ağaçlarının arasında ölçülü adımlarla gidip gelir, gelip giderek sigara içer, sık sık çapaklanan cam gözünü çıkarır, mendiliyle silip tekrar yerine takar, arada boğuk boğuk öksürürdü. Bir gün benimki, ne sabırlı çocuk demişti. Bekliyor diye mi? Hem bekliyor diye hem de bir sevgili bulmuyor. Kızlara parolayı ihtiyaçlarının altından kibritler verir, sofadan idare lambasıyla verdikleri parolayı müthiş bir dikkatle alırdık. Bazen uzun uzun beklemek gerekirdi. Ağaçların kuru dallarında parçalanan sert rüzgar, ıslak gece, gürleyen gök ve sık sık çakan şimşekler. Neden sonra karanlıkların içinde ürkek beyaz gölgeler gibi gelirlerdi. Benimki donmuş elleriyle sinirli hareketler yaparak elimi tutar, yüreğinin üstüne kor, bak derdi, nasıl çarpıyor, 40 güne kadar ölürsem sebep sensin. Öteki, bari kıymetimiz bilinse diye fısıldardı. Babalarını güç halle uyutabilmişler, annelerini de komşuya geçiyoruz diye aldatmışlar. Merdivenin tam inerken kara kediye basmasınlar mı? Korkunç bir çığlık. Moruk yatağından fırlar, bütün planlar altüst olacakken her birimiz sevgilisinin elinden tutar, yaş ve kaypak toprakta ayrı birer yönde kaybolurken Hasan Hüseyin bir sigara yakıp buğuk buğuk öksürerek kalırdı. Bir gün bir başkasıyla arkadaş olduk. Bu yeni arkadaşımız kara kaşlı, kara gözlü, kuru beyaz yüzlü, insanı gülmekten bayıltan ve tavlada hepimize sayı vermemecesine yenen İstanbullu bir emir eriydi. Necip. Yakında tezkere alacaktı. İstanbul'u bize öyle bağlandıra bağlandıra anlatırdı ki çocukluğumun İstanbul'undan kafamda kalmış ne kadar resim varsa bütün görkemiyle canlanır, şehrim sönükleşiverirdi. Buralarda derdi, ağzınızda kuş kapsanız hava. Gelin de şehir görün. Bizim tütünde çalışır bir Ali vardı, Sinoplu. İlk zamanlar sizin kadar bile futbol oynayamazdı. Şimdi Herifçioğlu Fenerbahçe'de bir soriç. Bir gün Gazi, ulan dedi, basıp gidelim mi ha? Ya sevgililerimiz? Boş ver. İstanbul'da sevgilinin daniskası vardır. Ya benim okul? Pırasa mı dedin? Yok, kuş konmaz. Gazi ensesini kaşıdı. Niye kaşıdın enseni? Sanki okula gittiğim varmış. Peki yol parası? Yol parası. Bak bunda haklısın. Mersin'den birer güverte bileti uydurduk diyelim. Yolda ne yiyeceğiz? İstanbul'a indik. Nerede yatıp kalkacağız? Karınlarımızı nerede doyuracağız? Gazi. Dur dedi. Şu Reşat'la Ahmet'i bulalım. Bize dokumacılık öğretsinler. Çalışıp para kazanalım. Biriktirelim ondan sonra. Ondan sonra basar gideriz. Hem dokumacılık İstanbul'da da söker. Sıkışırsak ne iş olsa yaparız be. Tabii yaparız. Hasan Hüseyin olsa burnuna koymaz ama boş ver Hasan Hüseyin'i. Ha biliyor musun Necip? Ne demişti? Tütünde çalışan Sinoplu Ali. Ha? Belki bize de cevher vardır. Olur olur, iyi antrenörlerin elinde. Fakat Hasan Hüseyin'e duyurmayalım. Günün birinde Fenerbahçe derken milli takım, ha? Niye olmasın? Bağ gibi olabilir. Artık bütün konuşmalarımız İstanbul üzerine toplanmıştı. Fabrikaya girmeye karar verdik. İstanbul'a gitmek kararımızı bir gün sevgililerimize de açtık. Öyle şeyler anlattık ki bizden üçer beşer yaş küçük olan sevgililerimiz de bizim kadar havalandılar. Hep birlikte gitme teklifinde bulundular. Hep birlikte gider, çalışır, para biriktirir, pazarları sinemaya giderdik. Çocuklarımız olurdu, onlara güzel güzel büyütür, okul okutur, adam ederdik. Tabii ihtiyarlık gelip çatacaktı günün birinde. Ölünceye kadar hep beraber bir evde yan yana Gazi'nin ki ellerini çırptı. Ay ne iyi, ne iyi, ne iyi benimki. Hiç duyurmayalım, hemen gidelim teklifinde bulundu. Öyle ya, iş üç nalla bir ata kalmıştı. Ertesi gün dokumacı Reşat'la Ahmet'i bulduk. Reşat'la Ahmet kağıt kadar beyaz iki kardeş. Yorgen'in kepekçi dükkanından tanışıyorduk. Onlar da bizim gibi futbol hastasıydılar. Fabrika dokumalarında çalışıyorlardı. Uykulu gözleriyle pamuk içinde gelirler, oyuna dar atarlardı kendilerini. Bizi fabrika kapısında görünce şaştılar. Dokumacılık öğrenmek istediğimizi öğrenen Ahmet. Ne dedi, dokumacılık mı? Reşat'a baktı. Tabii dedik. Demek dokumacılığı öğreneceksiniz. Şaşacak ne var, dokumacılık öğrenmek yalnız size mi özel? İki kardeş gülüştüler Reşat ağabeyine. Biliyor musun dedi, dokumacı da top oynamak belliyorlar. Ahmet, hey dedi, bakayım ellerinize. Gösterdik, vay yavrular vay. Bu yumuşak eller, bak benimkine. 12 sert nasıllı ellerdi Gazi. Baba ekmeği yemekten utanıyoruz dedi. Söyleyin şimdi, bize dokumacılığı öğretecek misiniz, öğretmeyecek misiniz? Öğretmeye öğretiriz dedi Ahmet. Ama bir hafta bile dayanamazsınız. Dokuma ustasıyla görüşeceklerine söz verip bizi işçi mahallesinin alt başından yolcu ettiler. Çok geçmeden bütün bunları öğrenen Hasan Hüseyin'i müthiş kızdı. Beni bir kenara çekerek sen dedi, uyma ona. Böyle şeyler sana yakışmaz. Bana niçin? Çünkü senin baban Gazi kendisine edilen hakaretten habersiz bol paçalı pantolonun önünde önden ceplerine sokulu elleri ağzında sigara çakıl taşlarına şut atıyordu. 2. Ertesi sabah daha güneş doğmamıştı. Evden usulcacık çıktım. Ceketim omzumda, ağzımda sigaram, kibriti bir eski dokumacı gibi çakıp sigaramı bir eski dokumacı gibi yaktım ve hovarda bir dokumacı gibi ağız dolusu bir duman bıraktım göğe. Gazi kapının önünde bekliyordu. Onun da ceketi benimki gibi omzunda. Ne haber dedim, güzellik dedi. Babası meğer pencerede bize bakıyormuş. Hah dedi, gördün mü ya, okuyup adam olmayanın layığı budur. Köşeyi dönerken Gazi okuyup adam olanlara sövdükten sonra versene bir sigara dedi. Daha sonra iştahlı, ümitli caddeye çıktık. Kadınlı erkekli, çoluklu, çocuklu, cıvıl cıvıl bir işçi kalabalığı parkelere kuvvetli kuvvetli basarak geçiyordu. Karıştık aralarına. Dokumhanenin şakırtılı havası içine girince başım döndü. Burada sanki her şey dört nala koşuyordu. Tozlu bir sarsıntı, bir titreme, bilhassa karma karışık bir şakırtı. Dokumhanenin kola kokan havasına pamuk tozları uçuşuyordu. Kolumdan çekip daha gerilere götüren Ahmet gülüyordu. Tezgahları başında işçilerin bana hayretle baktıklarını, Reşat'la Ahmet gibi onların da benimle alay ettiklerini sanıyordum. Beyrut'taki Matbaa-ı Haceriye'ye de böyle olmuştum. İki tezgaha bakan Ahmet yanı başımdaydı. Hep gülüyor, sanki gözlerine inanamıyordu. Arada kopan iplikleri alışkın ellerle çekip fevkalade usta ilmikler atıyor, sonra tekrardan beni göz hapsine alıyordu. Birinde ''Ne bakıyorsun lan?'' dedim. ''Hiç'' dedi. ''Sahi ne bakıyorsun?'' ''Allah'ın işini düşünüyorum.'' ''Niye? Neden icap ediyor?'' ''Neden olacak yahu? Öyle bir babanın oğlu. Gelsin de benim gibi birinin yanında.'' En iyi zamanımızda bile asla düşünmediğim şeydi. Ben garsonluk bile yaptım oğlum. Hem de seve seve, oynaya oynaya. Boş versen o kafalara. Sen de ben de hepimiz bir Allah'ın kuluyuz. Hanım evladı değilim ben. O her şeye rağmen gene de başını sallıyor. Allah'ın işine bir türlü akıl erdiremiyordu. Bir ara. Buna mekik derler diye küçücük bir torpile benzeyen sivri ucu parlak, demir, sarı boyalı, pırıl pırıl bir tahta parçasını gösterdi. Bu mekik boşalmış. Şuradan şöyle açar, masurayı böyle alır, yerine dolusunu şöyle takar, böyle kapar, buradan böyle atarsın. Buna avara kolu derler. Bunlar tel gücü, bunlar tefe. Lakin kola dokusu, pamuk tozu, şakırtı, İstanbul ve ötekiler kafamdan silinmişti. Uzun uzun öksürdüğüm bir sıra Ahmet. Hah, işte böyle fabrika alemi dedi. Kardeşimle biz şu kadardan beri bu tozu yutarız. Bizim ciğerlerimiz bütün örümcek bağladı şimdiye. Sonra tuvalet alanına çıktık, sigaraları yaktık, kulaklarım uğulduyordu. Tuvaletlerin bulunduğu koridorun duvarına tebeşirle, lordlar kamerası, Dinamo Salih, Cart, Boşnak Bekir ve daha bir sürü yazılar yazmışlardı. Biri de sıra sıra tuvaletler. Tuvaletlerin kapıları niye böyle yarı bellerinden kesik diye sordum. Ahmet, içeride dalga geçirmesin, tuvalet bekçisi kolayca kontrol edebilsin diye dedi. Tuvalette dalga geçilir mi? Biraz eski de bak, tuvalette dalga geçmek, dokumhanede toz yutmaktan daha rahattır, anlarsın. Hem insanın aklına öyle şeyler gelir ki, ben tuvalete girdim mi kafamı bir düşüncedir alır. Bellerim ki bu dünyadan çıktım, uçtum gittim. Gözlerimi de kaparım. Oh! Tuvalet bekçisi boyuna düdük öttürüyor. Dalga geçenleri işlerin başına kovalıyordu. Sigaralarımızın diplerini tuvaletlerin altından şırıl şırıl akan pis suya atıp dokumhaneye geldik. O gün paydosu dar ettim. Gazi de benim gibi yorgun ve toz içindeydi. Nasıl dedim, tadı yok dedi. Önümüzden giden işçi kızlar kalabalığını göstererek ortadakine bak dedim, var mısın? Ters ters baktı. Ne o, niye ağarttın gözlerini? Yorgunluktan Allah'ım şaşmış. Benim bu tutmuş. Babaannem beni sokak kapısında bekliyordu. Nereden dedi, nereden bu geliş? Okuldan dedim, voleybol maçımız vardı. Yalan söyleme, çoktan beri okula gittiğin yokmuş. Haberini aldım ben. Doğru söyle, nereden geliyorsun? Okuldan dedik ya yahu. O üstünün başının tozu, pamuğun öyleyse. Kısa kestim nihayet. İşten geliyorum, fabrikadan. Nereden geliyorsun, nereden? Fabrikadan. Ne fabrikası? Basbayağı fabrika, dokumacılık yapıyorum. Eğildi, yüzüme baktı. Sahi mi söylüyorsun? Sahi söylüyorum. Amelelik mi yani? Evet, amelelik. Öyle bir çığlık attı ki, üstüm başımı çıkardım, elimizi yüzümüzü güzelce sabunladım. O karanlık sofada hala dikiliyordu. Sedire uzandım, neden sonra yanıma geldi. Mahsustan öyle söyledin değil mi? Cevap vermedim. Helbet dedi, helbet mahsustan. Benim oğlum yüksek gönüllüdür. Tenezzül eder mi hiç öyle şeylere? Küçükken halaların sorardı sana. Büyüyünce ne olacaksın derlerdi. De sen, Türkiye'nin en büyük doktoru olacağım derdin. Benim oğlum öyle şeylere hiç... Tertemiz gülüşüyle Ahmet, sarı saçları da bir kızı hatırlatan Reşat, içimden bana bakıyorlardı. Çok ağır bir küfrü dudaklarımda zor tuttum. O ise bir duayı mırıldanarak çekti, gitti. Birinci ayrımın sonu, sayfa 16.